Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 22.
Bu geniş acının ortasında parlak bir kılıç gibi Cem'in önerisi yatıyordu. Aydan o çılgınlığı yaşamak, heyecandan uyuşmak, soluksuz kalmak için bekliyordu. Acısını yatıştıran, en azından bir süreliğine unutturan tek şey o korkunç heyecandı. Kor haline gelmiş demir bir mil gibiydi heyecan. O gözlerine yaklaştığında kör oluyor, o heyecandan başka hiçbir şeyi hissetmiyordu. Yağmurluğunu çıkarıp Haluk'un karşısına oturdu. Nerede kaldın? Konuşma biraz uzun sürdü. Haluk'un cevabını dinlemediğini fark etti. Laf olsun diye sormuştu. Nerede kaldığı ile ilgilenmiyordu. Öbürsü gün başhekimi seçecekler. Seni seçerler herhalde. Beni seçmezler onlar. Benim gibi birini istemezler. Niye istemesinler? Aydan aslında bu konuyu konuşmak bile istemiyordu. Ama Haluk kırılmasın diye kısa cevaplarla sıkıntısını saklamaya çalışıyordu. Dürüst adam istemezler bunlar. O kardiyolog da dürüst bir adam. Kendi dürüsttür ama başkalarının sahtekarlıklarına, tüccarlıklarına ses çıkarmaz. Bel kemiği biraz yumuşaktır onun. Haluk, o adamın düzgün biri olduğunu bana sen söylemiştin. Şimdi böyle konuşman çok da hoş değil. Haluk birden yaptığından utandı. Ama utandığını, hata yaptığını söyleyebilecek biri değildi. Sen zaten baştan beri benim başhekim olmamı istemiyorsun. Sen niye bu kadar istiyorsun? Ne olacak başhekim olunca? Başın göğe mi erecek? Daha mı iyi doktor olacaksın? Bunlar önemli şeyler değil. Daha önemli şeyler var hayatta. Sen anlamıyorsun. Aydan başını eline dayayıp içine çekti. Bence asıl sen anlamıyorsun. Sen hiçbir şeyi anlamıyorsun. Haluk olağanüstü yeteneğiyle karşılaştırıldığında çok anlamsız gözüken küçük tutkularıyla karısının yaşadıklarını, kendisinden kopmak üzere olduğunu bile anlayamayan duyarsızlığıyla birlikte yaşadığı, seviştiği, sevdiği kadının sesindeki değişimlere karşı sağırlığıyla, onun davranışlarını görmeyen körlüğüyle ve bütün bunlara yol açan, karısına olan kayıtsız güveninden kaynaklanan aldırmazlığıyla Aydan'ı gerçekten üzüyordu. Genç kadın, "Bana bak, bana bak!" diye bağırmak istiyordu. "Ben senin yüzünden başka bir erkeği özlüyorum." Aydan, yaşadıklarının asıl nedeni olarak Haluk'u görüyor, içten içe onu suçluyordu. Ama bir yanıyla da onu aldattığını, her şeye rağmen onun aldatılmayı hak etmediğini düşünüyor, çok sinirlendiğinde bile kavgayı fazla uzatamıyor, ona istediği gibi bağırıp kızgınlığını boşaltamıyordu. Kızgınlıklarıyla kızgınlıklarını yansıtma biçimi arasında bir boşluk, hatta bir uçurum oluşuyordu. Bir yanı acıma, suçluluk ve şefkat duyuyor, bir yanı ise öfke nöbetleri geçiriyordu. Bu iki duygu arasında ruhu çatlıyor, hayatındaki bölünmüşlüklerine biri daha ekleniyordu. Gerçek duygularını Haluk'a hiçbir zaman söyleyemiyordu. Bu da aralarındaki Haluk'un hiç fark etmediği yabancılığı arttırıyordu. Aydan, "Ben yatacağım." diyerek kalkarken Haluk, "Sen genel müdür olmak isteseydin ben elimden geldiğince desteklerdim seni," dedi. Aydan kalkmak üzere olduğu koltuğa yerinden oturup uzun uzun Haluk'a baktı. "Biliyorum Halukcuğum, desteklerdin. Ama durumumuz aynı değil ki. Benim senin gibi özel bir yeteneğim yok. Ben insanların verdiği sıfatlara muhtaç olanlardanım. Senin böyle şeylere hiç ihtiyacın yok. Sen insanlara muhtaç değilsin. İnsanlar sana muhtaç. Sen özel yaratılmış insanlardansın. Niye bunun değerini bilmiyorsun? Niye o kahrolasıca ameliyathanende durduğun gibi, bir tanrı gibi durmuyorsun şu hayatın içinde?" Son cümlelerde sesi aniden yükselen Aydan durup kırık bir sesle ekledi. "O zaman her şey o kadar farklı olurdu ki." Haluk birden oturduğu yerde dikleşti. Uzaktaki bir şeyi görmeye çalışır gibi dikkatle baktı Aydan'a. "Nasıl daha farklı olurdu?" "Daha farklı olurdu işte." "Nasıl?" Aydan Haluk'u kuşkulandırdığını, huzursuz ettiğini fark etmişti. "Bilmiyorum." "Memnun değil misin hayatımızdan? Neyimiz eksik? Bak güzel bir çocuğumuz, iyi bir hayatımız var. Neyin daha değişik olmasını istiyorsun? Mutlu değil misin? Birbirlerine baktılar. Haluk şefkatle sordu. Mutlu değil misin Aydan? Aydan kalkıp Haluk'un yanına gitti. Karşısında durup onun başını tutarak karnına bastırdı. Mutluyum. Haluk başını kaldırıp Aydan'a baktı. Niye ağlıyorsun peki? Aydan Haluk'un başını daha da bastırdı karnına. Ağladığını görmesini istemiyordu. Bilmiyorum canım. Sinirlerim bozuk herhalde. Başhekim olmak istemem seni bu kadar mı üzüyor? Aydan gülmeye başladı. Ah, sen bir çocuksun biliyor musun? Hayır, başhekim olmak istemene üzülmüyorum canım. Seni mutlu edecekse ol. Sen bana aldırma. İnşallah olursun. Ama olmazsan da boş ver. Üzülme. Hadi gel, yatalım. Ertesi sabah uyandıklarında Aydan, Haluk'un başhekim olamayacağını, nedenini bilmeden tıpkı Hasan'ın genel müdür olamayacağını hissetmesi gibi hissetmişti. Onlarda bu tür makamları ele geçirmelerini engelleyen bir eksiklik vardı. Buna karşılık kendisinin zamanı geldiğinde genel müdür olacağını biliyordu. O iki erkekte bulunmayan onda bulunuyordu. Bunun ne olduğunu düşündü ama bulamadı. İşe gittiğinde Haluk da başhekimliği de düşünmekten vazgeçmişti. Cem'in kendisini niye aramadığını merak ediyordu. Son konuşmalarında Cem'e, "Sen ne zaman gelmek istersen haber ver." demişti. Ama Cem'den ses çıkmıyordu. "Acaba yanlış mı hatırlıyorum?" diye aklından geçirdi. "Ben mi arayacaktım yoksa? Benim aramamı mı bekliyor acaba?" Cem'in hem aramasını hem de bugünlerde aramamasını istiyordu. Haluk'un başhekimliği kazandığı ya da kaybettiği günde, hangisi olursa olsun, onun için önemli olacak bir günde Cem'in gelmesini istemiyordu. Ama çalan her telefona da belki Cem'dir diye heyecanla uzanıyordu. Bu ikilemlerden yorulmuştu. Hayatı öyle bir parçalanmıştı ki artık her şey birden çok duyguya ve isteğe yol açıyor, genellikle de istekleri birbirine çelişiyordu. Bütün bu duygusal karmaşaya karşın işlerini o disiplinli alışkanlığıyla aksatmadan yürütüyordu. Belki unuturum diye yapacağı her işi artık bir kağıda yazıp masasına yapıştırmaya başlamıştı. Unutabileceğini biliyordu. Başhekimin seçileceği gün Haluk'u sabahleyin kendisi giydirdi. Kravatını kendisi bağladı. "Çok yakışıklı oldun. Bu elbise sana çok yakışıyor." Onu öpüp yolcu etti. "İyi şanslar canım. İnşallah kazanırsın. Ama kaybedersen de hiç üzülme." O gün Haluk'un kazanmasını istediğini fark etti. Telefonlara Haluk'un sesini duymayı bekleyerek cevap veriyordu. Kazanırsa kendini arayacağından emindi. Akşam eve giderken Haluk'un en sevdiği mezelerden aldı. Selin'le birlikte masayı hazırladı. Haluk kapıdan girdiğinde yüzüne bakar bakmaz kaybettiğini anladı. Haluk masaya bir göz atmış, sonra da gülümsemeye çalışarak yüzünü buruşturmuştu. "Beni seçmediler." "Olsun canım, onlar kaybettiler." Selin'i yatırdıktan sonra sofraya oturdular. Masada Haluk'u neşelendirmeye çalıştı. Ona içki verdi. Ama Haluk neşesizdi. Kendisini yenilmiş hissediyordu. "Niye beni seçmediler sence? Sen onlar için fazla iyisin." Haluk yenilgiyle birlikte eski sağduyusuna kavuşmuş gibiydi. Gerçek olmayan avutmaları kabul etmiyordu. "Yok, iyi olduğum için kaybetmiş olamam. Bir eksiklik görmüş olmalılar." "Canım sen de söylüyordun ya, onlar dürüst adam istemezler diye." Haluk bu sefer gerçekten gülmüştü. "Sen de bunun doğru olmadığını söylemiştin." "Ben onu o sinirle söyledim." "Ben de bir eksiklik görmüş olmalılar. Bende bir eksiklik var herhalde. Hepsi birden yanılmış olamaz." "Seni kıskanmışlardır." "Hayır canım. Yeni başhekim de çok parlak bir adam. Kıskançlık olamaz." "Neyse. Senin istediğin oldu bak. Yeniden ameliyathaneme döneceğim. Anladığım kadarıyla da zaten oradan çıkmama kimse izin vermeyecek." "Niye bunu bu kadar çok istedim acaba?" "Biliyor musun? Galiba sana kendimi beğendirmek istedim." "Canım, ben seni zaten çok beğeniyorum." Beğenmiyorsun canım. Ben biliyorum. Sen bazen benim bir çocuk olduğumu, hatta aptal olduğumu düşünürsün. Ama sandığın kadar aptal değilim. Sen de beni onlar gibi yalnızca ameliyathanede beğeniyorsun. Ameliyathanenin dışında kimse beni beğenmiyor. Kimse. Aydan çok uzun zamandan beri ilk kez kocasına aşka benzer bir yakınlık ve sevgi duydu. Onun kendisini böylesine açmasına, duygularını böylesine açık yüreklilikle kendisiyle paylaşması onu çok duygulandırmıştı. Deli misin? Ben sana bayılıyorum. Yeteneklerine tapıyorum. Haluk hiç inanmadığını belirten bir biçimde alaycı alaycı başını salladı. Tabii bayılıyorsun canım. Beyninde bir bozukluk olsa bana gelirsin. Onu benden iyi düzeltecek kimse yok. Beni başhekim seçmeyenlerin de beyinlerinde bir bozukluk olursa onlar da bana gelirler. Ama farkında mısın? Beni yalnızca beyninde sorun olanlar tercih ediyor. Beyni düzgün işleyenler beni tercih etmiyor. Saçmalama. Ben seninle evlendim. Ama şimdi pek hoşnut değilsin. Geçen gün her şey daha farklı olur diyordun. Bir şeylerin farklı olmasını istiyorsun. Aydan uzanıp elini tuttu. Nereden çıkartıyorsun bunları? Hadi gel bir film izleyelim. Film mi izlemek istiyorsun? İstersen dışarı çıkalım canım. Anneme telefon edeyim, o gelip seninle kalsın. Biz bir yerlere gidelim. Bir yere gidecek halim yok doğrusu. Hadi bir film seyredelim. Ama bu akşam senin filmlerinden seyredelim. Renkli olanlardan. Televizyonda bir film bulup yan yana oturup seyrettiler. Haluk'un çok da istekli olmamasına rağmen Aydan onu yatakta çeşitli oyunlarla azdırdı. Onunla sevişti. Onu mutlu edebilmek için yatakta Haluk'la yapabileceği her şeyi yaptı. Ona o gece aşka benzer bir şeyler hissetmesine, kendisine çok yakın bulmasına, şefkat duymasına rağmen kocasını mutlu etmek için bedeninden başka ona verebileceği bir şeyi bulunmadığını biliyordu çünkü. İsteğine de ulaştı. Haluk mutlu bir gülümsemeyle daldı uykuya. Ondan sonraki günlerde evde çok ağır bir hava vardı. Haluk üzüntülüydü ve üzüntüsü de kolayca geçecek gibi değildi. Aydan da gergin ve sıkıntılıydı. İkisi de kendi sıkıntılarının içine çekilmişlerdi. Sadece Selin yanlarında olduğunda konuşuyorlar, küçük kızın üzüntülerini anlamaması için gülüyorlar, o odasına gider gitmez susuyorlardı. Haluk'un başhekimliği kaybettiği gece, yaşadıklarına benzer bir yakınlığı bir daha yaşamadılar. O gece iki insanın acısı, iki çakmak taşı gibi birbirine çarpmış ve bir kıvılcım çıkmıştı. Ama bu bir ateşe dönüşmemişti. Zaten artık ateşe dönüşecek bir şey de yoktu aralarında. Aydan günlerce geceleri sitenin dairelerini gezip dönüşte Cem'in ışığına bakarak Cem'in telefonunu bekledi. Yaşanacak olan gecenin hayali, üstünde parlak kırmızı taşlar bulunan üç kancalı kaşık oltaları gibi bütün parlaklığıyla takılmıştı ruhuna. Neler yaşanacağını defalarca aklından geçiriyor, her seferinde heyecandan nefesi kesiliyor, o yumru gelip boğazına yerleşiyordu. Cem'e duyduğu özlem bile fiziksel sarsıntılarla çıkıyordu ortaya. Sonunda dayanamayıp telefona uzandı. Telefonun açılmayacağını, üzüntüsünün daha da artacağını düşünüyordu. Buna rağmen kendisine engel olamadı. Telefon ikinci çalışta açıldı. Aydan'ın sesini duyan Cem sevinçle uzun zamandır bu telefonu beklermiş gibi "Nerelerdesin sen?" dedi. Aydan bir an şaşkınlıkla sustu. "Sen beni arayacaktın. Öyle konuşmuştuk." "Öyle mi? Ben de sen arayacaksın sanıyordum." Aydan içini çekti. "Sahtekarsın sen, değil mi?" Cem onun saldırganlığı ile dalga geçerek "Ben de seni özledim canım." dedi. "Gelecek misin konuştuğumuz gibi yoksa plan değişti mi?" "Tabii ki geleceğim. Sen bana zamanını söyle. Sen ne zaman istersen ben gelirim." Aydan "Bu gece" demek istedi ama tuttu kendini. "Yarın gece sana uygun mu?" "Uygun. Biliyor musun? Yarını zor bekleyeceğim." "Zor bekleyeceğin aramamandan belli. Neyse, nasıl yapacağız?" "Kaçta uyur Haluk?" Sabahları erkenden ameliyata gittiği için 12'den önce mutlaka uyur. Kaçta geleyim peki? 1'de gel o zaman. Ben saat tam 1'de kapıyı açacağım. Aydan yapmaya karar verdiği şeyi yapıyor olduğuna inanamıyordu. Bu öbür sevişmeler gibi değildi. Olağanüstü büyük bir tehlike taşıyordu.
Ayrım sonu.